Ayrım 33, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 387. Mağara. Çok genişlemişsin, herkesin yerini almışsın, yerin daralmış. Abbas sırtında içi yiyecek dolu huriyesiyle son iki gündür 2. makas, kadırga, kapuz, kılıç, site, 10 Temmuz gibi mahallelerde ve sahillerde Hibetullah Hoca'yı arıyordu. Büyük bir buhran içindeydi. Gördüğü her insanı, her nesneyi bazen anlamsız bir boşluk olarak algılıyor, bazen de onları aklının ya da hayalinin yarattığı nesnelerin gölgeleri gibi görüyordu. Siyah başlı, kırmızı boyunlu bir şakrak kuşu, Hayri'nin kaybolan kafasının yerine yerleşmiş, rüyasında ötüp durmuştu. Sırrını hocaya açıp onun fikrini almaktan başka çaresi kalmamıştı. Gece gündüz Hayri'yi nasıl öldüreceğinin planını kuruyordu. Kısa saplı hançerini mısır ekmeğinin içinde madene sokmuş, katır ahırında iki kayanın birleştiği bir çatlakta gizlemişti. Aklı en çok Bartınlı Ömer'in önerisine yatıyordu. Hançeri böğrüne dayayıp kör nefesin yoğun olduğu terk edilmiş bir bacaya götürmek, ellerini ayaklarını ve ağzını bağlayıp yatırmak, zehirlenip öldükten sonra da gidip açmak. Planın gereği olarak Fransızların terk ettiği bütün galerileri, içinde çoğalan ve birbirlerini yiyen, zaman zaman da dört nala kalkmış binlerce atın yarattığı öğlek uğultusunu andıran seslerle birlikte gezmiş, maden sularının toplandığı yeraltı gölcüklerinin civarında durup Hayri'yi suda boğma hayalleri kurmuştu. Birkaç sefer hançeri cebine koymuş, Hayri'nin en çok dolaştığı yerlerde öcülerle birlikte pusuya yatmış, Tölek Hasan'la Yetiş Dayı'nın ocağın Arabı diye bağırarak kaçmalarına da neden olmuştu. Abbas karı haber veren incecik kuş tüyü saçak bulutlara baktı. Kar yağışıyla birlikte toprağa çöreklenen öküz soğuğunun dağılacağına inandı. Çarşıda rastladığı Anuş kadınla dilenci Vahide sordu Hibetullah Hoca'yı. En son Nizam Caddesi'nde İstanbul'daki Tan gazetesinin yağmalanmasından sonra adı Tanken cana çevrilen terzihanenin önünde yeğeni Rüştü ile karşılaştı. Rüştü arkadaşı Velican'la birlikte kerhaneden yeni çıkmış olmanın verdiği pembe bir rehavetle esnedi. Hibetullah'ın hastalandığını, yakındaki mağaralardan birinde yattığını, bunu da kendisi gibi taş baca damarında çalışan adaşı Rüştü'den duyduğunu söyledi. Abbas Rüştü'yü buldu hemen. Rüştü fazla bir şey bilmiyordu. İki gün önce iskelede hocayı görmüştü. Elinde yılan sokmasına karşı kullanılan bir pırpı taşı vardı. Hoca Rüştü'ye hasta olduğunu, öğütücü dişinin ağrıdığını, cevizli dolmayı yiyemediğini ve yakındaki mağaralardan birinde ölüm uykusuna yatacağını söylemişti. Telaşa kapılan Abbas yakındaki mağaraları aramaya karar verdi. Hoca hangi mağaraya gitmiş olabilirdi? Aklına ilkin Kapuz mağarası geldi. Yakındaki evlerin kanalizasyon suları bu mağaraya akıyordu. Hoş kokuları seven hoca böyle bir yerde gönlünden gökyüzüne açılmaz, ölüm uykusuna yatmazdı. Ağzı denize bakan mağarada olabilir miydi? Dalga sesleri, vapur düdükleri, martı çığlıkları hocayı rahatsız ederdi. Hoca aynı şekilde denize yakın ılık su mağarasına da gitmezdi. Mağaranın yakınında bulunan ılık su kaplıcasına gelip gidenleri kafasına takacağı için rahatsız olurdu. Abbas tek başına gezinir ve de mağaraları sırasıyla kafasından geçirirken eve alınmadığı için kışı sokaklarda yaşamaya başlayan beyaz bir köpekle karşılaştı. Aklına hocanın ağzı gözü ayet-i kerimeden çıkmış gibi düzenli dediği ve sık sık eğilip alnının munis yerinden öptüğü ölmüş köpeği geldi. Köpeğin ölmek için üzülmeze gittiğini anımsadı. Köpeğinin ölümünü defalarca anlatan ve bu ölümün bir insanın ölümünden farklı olmadığını savunan hocanın da ölmek için o mıntıkaya, Zonguldak'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan mağaraya gitmiş olabileceğini akıl etti. Çarşıda şaşkınlığından olsa gerek en son Aslı Nene ile onun yanında güçlükle yürüyen Şifa Nene'ye sordu hocayı. Sonuç alamayınca mumla kibrit aldı. Zonguldak-Ankara karayolunun karla çamur karışımı hattına girdi. Hocayı kimsenin varlığından haberdar olmadığı, üzülmezdeki mağarada bulamazsa 2 kilometre ötede bulunan bir başka gizli mağaraya daha bakacaktı. Yürürken en son buluşmalarında hocanın mağaralar hakkındaki vaazlarını anımsamaya başladı. Her mağara kimsesizler için bu dünya ile öbür dünyanın sınırında kurulmuş bir yetimhanedir. Yaşlılar için de toprağın öteki dünyaya açılmış yoludur. Ölümün yaklaştığında mağaraya git. Hakka kolay yürürsün. Ne ölüm kokusunu duyarsın ne de ölüm acısını. Sisli ayaz Abbas'ın göz kapaklarını menekşe rengine sokmuştu. Benzolden yağ çeşitlerine, naftalinden briket kömürüne kadar havaya çeşitli kokular yayan üzülmez kok fabrikasının hayaletini içinde duyumsayarak hızlandı. Mağara asma ocaklarının 1 kilometre güneyinde üzülmez deresinin sağındaydı. Yüksekliği 50 metreyi bulan dik bir patikadan mağaranın girişine doğru ilerledi. Siste mağara karanlığından yeni çıkmış hayaletleri andıran ve mağaraya girmemeyi telkin eden iki ağacı görünce ürperdi. Giriş bölümü geniş ve yüksekti. Tereddütlerini, kuşkularını ve boşluk korkusunu bastırarak büyük bir fosille kaya blokları arasında kalan boşluktan içeri girdi. Ayakları taş damlalı zemine bastığında su küf ve yarasa kokusuyla karşılaştı. Mağara iki ayrı istikamete yönelen iki ana galeri ile bu galerilere açılan oda ve salonları kapsıyordu. Birinci galeride yürümeye başladı. Hoca kırılgan, kaçak duyguların izlerini sürerek karanlıklardan birine sığınmış olabilirdi. Cebinden mumu çıkardı yaktı. Düşmüş taş bloklar, sarkıtlar, dikitler, kolonlar, düşecekmiş gibi sarkan biçimli taşlar, havuzlar, mağara incileri ve damla taşları arasında ilerlerken kendini cevheri alınmış tahkimatsız bir uzun ayakta hisseder gibi oldu. Birden durdu. Hayri'yi tavandan sarkmış bir halde karşısında buldu. Az ötede karılarına dolandığı için Hayri'yi asan Kara Yücel ile Ali Kuzu duruyordu. Elini gayri ihtiyari bir hareketle cebindeki kısa saplı hançerine götürünce asanlar kayboldu. Hayri'nin yerini ise 6 metreyi aşan dev bir sarkıt aldı. Kaygı ve umut yüklü bir sesle ''Hibetullah Hoca!'' diye bağırdı. Ses 250 metrelik bir alanı kat ederek sifona ulaştı. Sesin uzayıp giden mağaradaki tüm cinleri ayağa kaldırdığını aklından geçirdi. Birkaç kez daha bağırdıktan sonra susup karanlığı dinledi. Söz insanın ağzından çıkıp cinlerin ateşine düştü mü, ateş insanı ya derinliğe ya da deliliğe doğru çekerdi. Daha fazla yürümeyi göze alamadı. Mağaradan çıkan su üzülmez deresine boşalıyordu. Geri döndü. Ayakları üşümüştü. Biraz soğuktan, biraz da korku ve kuşkudan olsa gerek çene tam burasına yakalanmıştı. Mağaradan morali bozulmuş olarak çıktı. 2 kilometre ötede bulunan diğer mağaraya bakmak ve karanlığa kalmamak için hızlandı. Mağara ormanın içindeydi. Kayın, meşe, çam, ıhlamur ve kestane ağaçlarının sağlı sollu çevrilediği bir patikaya girdi. Çürümüş yaprak ve kar kokusunu soluyunca yuvalara, inlere, deliklere sığınan binlerce hayvanın hocayı ziyaret etmek için mağarayı yol eylediğini hayal etti. Birden mağaranın kocaman ağzıyla karşılaştı. Soluklanmak için girişinde durdu. Mağaranın derinliğine çevredeki havzadan gelen suların bir bölümünü toplayan dere akmaktaydı. Düdenli, ölüm kokan, sert ve soğuk bir esintiyle karşılaştı. İçeri girdi, mumu yaktı. Mum esintiye dayanamayıp söndü. ''Hibetullah Hoca!'' diye bağırdı. ''Ben Abbas, seni almaya geldim, ses ver!'' Ses mağaranın içinde parçalandı. Cinleri çağrıştıran farklı seslere dönüştü. Kuşku, efsun ve cinnet dolu böylesi bir karanlıkta ölüme yatmak akıl işi değildi. Bir daha bağırdı ve mağaranın derinliğine doğru yayılan sesini izlemeye koyuldu. Kendi geçmişine doğru yürüdüğü sanısına kapılınca durdu, mumunu yeniden yaktı. Yarasaların karanlıklarda kümeler halinde kıpırdandıklarını sezinler gibi oldu. Mum aydınlığında dar bir sifona doğru yürümeye başladı. Mum sifondan esen sert ve soğuk rüzgarın hışmıyla söndü. Sifonun ortasında yer alan taşın geçişe izin vermeyeceği açıktı. Birkaç kez daha seslendi. Sesin parçalanarak inceldiğini, cin sesleri halinde mağaraya yayıldığını ve kendisini derinlere doğru çektiğini sandı. Hocanın bu mağarada olduğuna inanmıştı. Mağaranın fosil kola giden sağ cenahına yöneldi. Tek eliyle mumu yeniden yaktı. Fosil kolda yeraltı suyu cılızdı, tavan alçalmıştı. Soğumuş kül kokusu ve anlama dönüşmüş derin bir suskunlukla karşılaşınca umudu arttı. Sürünerek ilerlemeye başladı. Travertenlerin, sarkıtların, dikitlerin zengin bir oluşumu sergilediği geniş bir salonda buldu kendini. Yürümesini sürdürdü, durdu, az ileride yerde toprak yığınını andıran karanlığa baktı. Ocak karanlığında ayrıntı ve sezinleme ustası kesilen Abbas hocayı bulduğuna inandı. Karanlığa doğru sessizce yaklaştı. Üzerine çul atmış uyuyan bir insanla karşılaştı. Eğildi. ''Hocam, Hibetullah hocam'' diye sağ koluna dokundu. ''Bismillah, Allah'' diyerek büyük bir korkuyla uyandı hoca. Öldüğünü ve Münker Nekir'le karşılaştığını sanmıştı. ''Endişelenme hocam, ben Abbas, rahat ol.'' Kafasını muma doğru hafif kaldırmış bir vaziyette titriyordu. Koca burnuyla girdiği labirentten çıkamamış, halsiz düşüp gökyüzüne umut ve şaşkınlıkla bakarken çıkış ışığını fark etmiş, yaşlı bir tekeyi andırıyordu. İncinmiş duyguların pişirdiği iyi insanla yüz yüzeydi. Hayata sessizce katılan ve kendini dayatmayan iyi insanı dar günler açığa çıkarıyordu.
''Sen beni nasıl buldun Abbas? Ben yerimi kimseye söylememiştim.''
''Burada olduğun içime doğdu hocam. Sen bana bu mağarayı methetmiştin.''
''Sen evliyasın Abbas. Demek ki göklerdeki o büyük sevgi benim burada yatıp zarafetle ölmemi istemedi. Seni gönderdi.''
Abbas hocanın şefkatle ışıldayan ve kendisini çocukluğunun tutkusuz, sade yıllarını taşıyan bakışları karşısında ısınır gibi oldu. ''Güzel insansın hocam. Senin ölümün Allah'ın zoruna gider. Halin, vaziyetin nasıl? Rahatsızlığı nedir?''
''Hastayım Abbas. Ayağa kalkacak halim yok. Yiyecek içecek almadan ölüme yatmaya geldim ben. Deli dünyanın delaletini görmedim ben. Ölümün bana yakışacağına inandım.''
Abbas mumu yandaki taşın üzerine koydu. Hurisini açtı. Ekmek, peynir ve su çıkardı. ''Bunları ye hocam, kaç gündür açsın. Biliyorum bunlar dişinin kovuğuna yetmez. Ye de buradan çıkıp gidelim. Bizim sendikayı da kapattılar.'' Son cümle dikkatinden kaçtı hocanın.
''Benim ayağa kalkacak halim yok Abbas.'' diye gözlerini yiyeceklere doğru çevirdi. ''Benim ayağa kalkabilmem için birkaç gün bu mağarada durmam lazım. Sen git, bekleme.''
''Olmaz hocam, sen hastasın. Rahat bir döşek üzerinde sıcak bir odada dinlenmen lazım. Güzel güzel beslenmen lazım. Ben seni böyle bırakıp gitmem.''
''Ben yürüyemem Abbas. Zonguldak bir saatten fazla tutar.''
''Merak etme, ben seni sırtlar götürürüm.'' diyerek elini hocanın ensesine attı. Hoca sırtını güçlükle yerden kesip oturabildi.
''Bu kışta kıyamette tek elle sen beni götüremezsin Abbas. Sen git, yarın bir katır getir. Ben geceyi burada geçireyim.''
''Yok, olmaz hocam.'' diye diretti Abbas. ''Benim bir elim yoktur ama iki kuvvetli kolum var. Ben seni böyle bırakıp gitmem. Vicdanım rahat etmez. Seni taşımak benim için zevktir.''
Lakırdıdan güç aldı hoca. Sunulan suyu lıkır lıkır içtikten sonra ekmekle peynire yumuldu. Kaşla göz arasında hepsini yuttu. Doymadı. Ağza tat, boğaza feryat diye iç geçirerek geğirdi. Mecalsiz bir sesle, ''Sıkışmışım Abbas'' dedi. ''Duvar taşlarının arasına konulan baskı ağacından beterim. Beni alıp götürsen bile nereye götüreceksin?''
''Hele düşündüğüne bak, kaldığım eve götüreceğim hocam. Abim Cuma'nın evine. Sen hepimizin...''
''Olmaz Abbas, ben kimseye yük olmam. Allah ölmemi istemedi bu kesin. Ama barınmam için bir yer de ayarlamadı. Dilenci Halit'in evine götür desem olmaz. Boşnak Hamza ile Tülek'in evine götür desem o da olmaz. Allah belki benim karıyı ikna etti, dine imana getirdi. En iyisi sen beni oraya götür.
Abbas o kadın seni eve almaz diyecekti demedi. Yüz yüze göz göze bakıştılar. Hoca kendisinin ölüme yatmasına neden olan acı olayı anlatacakken vazgeçti. Kızı bir hafta önce ne kendisini ne de anasını dinlemeden hayriyle imam nikahı yapıp evden ayrılmıştı. Hoca Abbas'ın olayı bilmediğini, anlatması durumunda moralinin bozulacağını, takatten düşüp kendisini taşıyamayacağını düşündü.
''Başında kavak yelleri esen, hevadar bir insana döndüm. Allah senden razı olsun Abbas.'' diyerek elini yere bastırdı. Kalkmak için yekindi ama kalkamadı. Abbas Huriyesini boynuna geçirdi. Hocayı koltuklarının altından tutarak ayağa kaldırdı ve sırtına aldı. Kayanın üzerinde yanan mumu hocanın eline verdi. Abbas'ı karın altında demlenen mübarek toprak kokusuyla aynileştirdi hoca.
''Ya sana zahmet olacak.'' diye mırıldandı mahcubiyetle. ''Beni ömür boyu ödeyemeyeceğim bir borcun altına soktun.''
''Rahat ol hocam, senin gibi bir insana hizmet etmek benim için şereftir.''
Abbas hocayı geçişin sürünerek yapıldığı yerde sırtından indirdi. ''Hocam, burayı sürünerek geçmek zorundayız. Sürünebilecek misin?''
''Sürünürüm, yeter ki sen emret. Emrettin mi ben fındık kabuğuna girerim. Halsizliğim en çok gövdeme, bacaklarıma vurdu. Kollarım sağlamdır. Kökü canlı ama gövdesi ölmüş bir ağaca döndüm.''
Esinti mumu söndürdü. Abbas önde, hoca arkada sürünmeye başladılar. Hoca sürünecek takate sahip olmadığı halde Abbas'ın kendisi için gösterdiği özveri karşısında canını dişine takarak yavaş da olsa sürünmesini sürdürdü. Sürünme yerini geçtiklerinde Abbas mumu yaktı, hocayı yeniden sırtına aldı ve mumu hastasının eline tutuşturdu.
''Keşke ölseydim.'' diye mırıldandı hoca. ''Beni bekleyen bir yığın sevdiğim insan var toprak altında. Beynini toprağa yedirmiş, toprak gibi güzelleşmiş, kafatasıyla düşünen bir yığın güzel insan. Nur içinde yatsın, müderris Hacı Abdurrahim Efendi ile buluşurdum. Narin gümüş işiyle hünerini bastonlara nakşeden Andon Usta ile buluşurdum. Meyhaneci Manukoğlu Artin ile buluşurdum. Ne bileyim, bir yığın güzel insan. Demek ki vadem tamam olmamış. Nasıl olsa elinde sonunda emri hak vaki olacak. Ha bugün, ha yarın, ne fark eder?
Allah'ın herkesi ölüme mahkum etmesinin sebebi sence nedir hocam?
Sebebi değişikliktir. İnsan değişiklik isteyen bir mahluktur Abbas'ım. Bir yerde durmaz. Köyden köye, şehirden şehire, ülkeden ülkeye gezer. Sonunda dünyanın kapısına dayanır. Oradan başka bir dünyaya geçmek ister. Allah da kapıyı açar, insanı öbür dünyaya alır. Bana şimdilik açmadı o kapıyı.
Bir insan ölür hocam, yerine hemen bir başkası gelir. Gelen ölenin yaptıklarının aynısını yapar. Yalan, dolan, sahtekarlık, mal, mülk, her neyse o da ölür. Onun yerine bir başkası gelir, o da aynısını yapar, o da ölür, bu devam eder gider. Peki bu sıkıcı işi Allah neden yapar hocam?
Öncesiz ve sonrasız düşünmeyi seven hoca, aklını çelen, gerçeklik duygusunu büyüleyen bir soruyla karşılaşmasına sevindi. Ama mecalsizdi. Varoluşunu kuşatan duygu dünyasını duyumsama ve söze dönüştürme yeteneğini yitirmişe benziyordu.
Allah bu işlerle uğraşmaz efendi oğlum. Benim karının ana tarafından dedesi Dellal Ali, 93 harbinden evvel babasını vuran adamın kellesini kesti, toprağa gömdü. İki sene sonra kafatasını çıkardı. İçinde buğulama balık pişirip yedi. Sonra da aynı kafatasının içine pisledi. Böyle insanlar var bu dünyada. Allah ne yapsın bunlara? O sevgidir. İnsanları garip bir hal çeşnisi içinde kendi hallerine bırakır. Ayrım yapmadan hepsini sever.
Kötüleri de mi sever?
Ne yapsın? Yarasına yaslanır, onları da sever.
Abbas'ın aklı mağarayı çıktığında sırtındaki yükü fark edemeyecek derecede karışmıştı. Gökteki sevginin Hayri'yi sevdiği doğru muydu? Kuşku neşterinin sivri ucunu çoğu zaman gözden kaçan ayrıntılardaki inceliklere yöneltmek ve tipik olanı dikkatinin merkezine almak konusunda haylice ustalaşan kazmacı, ağaçları, karı ve gökyüzünü süzdükten sonra yola koyuldu. Sırtındaki yükün değerini kavrayamaması durumunda yükün 10 kat ağırlaşacağından korktu.
''Sen hiç aşık oldun mu hocam?''
Yuttuğu yiyeceklerin tatlı bir rehavete dönüştüğünü sezinleyen hoca ipek uydu bir geğirişle
''Gençken oldum.'' dedi. ''Yalancı muallim yadigarın kızıydı. Tebeşiri yazıyla değil, yazıyı tebeşire yediren cahil, köre fehim bir adamdı. Yalanlarını akılla dengelediği için adı yalancıya çıkmamıştı.''
Önündeki yokuşu tırmanırken muallimi sırtında hisseden Abbas zorlandı. Lafın yönünü kıza doğru bükme ihtiyacını duydu.
Kız da tutkun muydu sana?
Kız haberdar değildi, ben tutkundum. Güzel bir kızdı. Renk renk, boy boy, incik boncuk takınırdı. Görsen iki ayaklı züccaciye dükkanı sanırdın. Alev köpüğüne benzer yanakları vardı. Anası gibi o da Yasemin yağı sürerdi. Adı da güzeldi, güldü, çok tutkundum. Dokunduğum her çiçek içini açar, gül gibi kokardı. Su içtiğim her kaynakta, her taş yalakta gülün yüzünü görürdüm.
Yutkundu soruya verdiği cevapların kendisini yiyeceklerden daha çok canlandırdığını fark etti.
Adım Meftun oğlana çıkmıştı. Tevekkelli bana hiç ruhsat vermedi. Gönlünün lavvarda kömür yıkayan Azdavaylı Halim adlı bir çökeleze düştüğünü çok sonra öğrendim. Öğrendiğim zaman da ayağımın altından ziri zemin kaydı, cennetten boşluğa düşmüş gibi oldum. Gözümü açtım, baktım, bazlama, kartlaç, mısır unu çorbası, malay, kömür yığınları, sıtmalılar, toz hastaları, sayvanlar, sergenler içindeyim. Yüreğim göçükte, elim kazmada, ayaklarım da içi çamur dolmuş, dışı kanlanmış çapuların içinde, pis bir dünyada.
Hoca sustu, altında yolu tepen kazmacının görüşünü merak etti.
Kötü olmuş hocam diye mırıldandı kazmacı. Aşık er kişinin nefsi gürgen direğine benzer efendi oğlum. O dirayetli direk seni ezmek isteyen üstündeki koca kayayı tutar. Aşk yıkıldı mı o zalim kaya gürgen direğini toprağa gömer. Ara ki bulasın. Benimki öyle oldu.
Kazmacı kar, çamur, kaya ve çalı kümelerini insanüstü bir güçle aşmayı sürdürürken
kötü olmuş diye yeniden mırıldandı. Ne yaptın ondan sonra? Menekşe diye bir kız vardı. Şikemperver'in kızı. Yanaştı, yüz vermedim. Rahmetli Reşit'in kızı Sırma yanaştı. Ona da yüz vermedim. Bu kızın böyle olduğuna bakma dediler. Evlendi mi şamalı kibrit gibi yanar. Gözün gönlün açılır dediler. Dinlemedim. Nafile namazları kılmaya başladım. Sonra onları da bıraktım. Dünyanın fazlasıyla fuzulisine bölündüm. Kendimi sokakta sahtekarların arasında buldum. Zararsız sahtekarlardı. Dürüstlüğün hasetini en çok onlar çekiyordu. Onların sayesinde Medine adlı boşnak bir kadınla tanıştım. Bahtına remil açan serçe bir kadın. Gözüne ışık kaçmasından çok korkardı. Falıma baktı, "Sen mecburiyetten yaratılmış bir adamsın," dedi. "Çok genişlemişsin, herkesin yerini almışsın, yerin daralmış," dedi. Şaşırdım. Yaşlanmış, yer üstüne çıkarılmış, kendi haline bırakılmış, bir ocak katırının yitirdiği yola gireceksin dedi. O yol seni emanet bir karıya götürecek, o emanet karıyla evleneceksin dedi. Öyle de oldu, şimdiki karıyla evlendim.
Abbas hocanın da kendisi gibi ölüm ile vazgeçiş arasında gidip gelen bir insan olduğunu düşündü. Ana yola girdi. Çalı yükü altında iki büklüm yürüyen kadınları geçti. Hoca iki kat ağırlaşmış, Abbas'ı yer ile yeksan edecek bir duruma sokmuştu. Çamurun ayaklara katmer katmer musallat olması kazmacının hızını kesiyordu. Neyse ki mağara haylice gerilerde kalmış, karanlık çökmüş, yol yarılanmıştı. Bir ara hocanın karnındaki gurultuyu dana böğürtüsü sandı. Dere boylarında anızlarda bir öküz olmayı ya da döngel dalından kalkıp koca yemiş dalına konan bir kanarya olmayı aklından geçirdi. Kadının hocayı eve almaması durumunda yolunun uzayacağını düşündü.
''Hocam istersen bize gidelim. Yenge seni içeri almazsa yolumuz uzar.''
''Alır alır.'' dedi. İnanmadan konuşmanın yarattığı kuşkulu batık bir sesle.
Kadın beni evinin eski bir eşyası gibi gördüğü için düştüğümü anlayınca alır. Ziyan olmasın diye alır. Kendisi yok ama Allah'ı buradadır. Tutumlu bir kadındır. Hiçbir şeyi atmaz. Soyuna çekmiş. Eşeğinin çürüyen semerini eşeğine yediren bir soyun kızıdır.
Yengenin tutumlu olmasına sevindim hocam. İnşallah ana tarafından dedesine çekmemiştir. Eli açık bir kadın mı? Cömert mi? Düşmüşe yardım...
''Oralara hiç yaklaşma, cömert değil, kimseye bir şey vermez. İnsafa gelip verse de sol eliyle verdiğini sağ eliyle kat kat alır. Kanı ağır, menfaatçi bir soydur. Menfaat dergahının kapısında 40 yıl mülazımlık eder. Yeter ki cebine 5 kuruşun gireceğini bilsin.''
Karşıdan gelen adamı Şahbender'e benzetti. Adam geçtikten sonra başını çevirdi, yola okkalı bir tükrük savurdu.
Kadın beni içeri alır almasına da gene de belli olmaz. Atım tepmez, itim kapmaz dememek lazım.
Zonguldak'a girdiğinde gücünün sınırına dayanmıştı. Düşmemek için direniyordu insanüstü bir enerjiyle. Ter elbiselerine işlemiş, buz gibi soğuyarak susuz kalan ve artık ter salgılamayan gövdesini üşütmeye başlamıştı. Sis şehrin ışıklarını fanus gibi sarmıştı. Işıltılı, inci zerrecikleriyle yüklü bir rüyayı andırıyordu. Daracık sokaklara girdi, ışığını eme eme harcayan ve dışarı yansıtmayan buğulu pencerelerin önünden geçip kapıya dayandı. Hoca heyecanlandı. Abbas kapıyı çalmadan önce sendeledi. Hocayı yere indirmek zorunda kaldı ve azıcık dinlenmek için yanında oturdu. Konuşmadan yan yana evi dinlediler. Sonra ayağa kalktı, kapıyı kibarca tıkırdattı. Bekledi. Kim o sesi gelmeden kapı aralandı. Anasını görmeye gelen Gülşah'ın yüzü belirdi. Önce Abbas'ı sonra da yerde külçe gibi yığılan babasını süzdü kadın.
''Ne o, bir şey mi oldu babama?'' diye eğildi.
''Baban hasta, bakıma ihtiyacı var. Ayağa kalkacak durumda değil. Mağaraya sığınmıştı. Gittim aldım, sırtlayıp buraya getirdim.''
Kadın geçmiş olsun neyin var baba demek üzereyken anası türüne küsmüş bir suratla kapıda belirdi.
Yalnızlığın ve nefretin ateş gibi parlattığı bakışlarını hocaya dikti. Yırtık pırtık hırtlamba bir görünümü vardı. Sürekli oturmaktan olsa gerek karnının tüyleri dökülmüş bir kuluçka tavuğu andırıyordu. Durumu anında sezinlemişti. Abbas'ı yan gözle keserken sessizce yaklaştı, hocanın başucuna dikildi.
''Aşrafın yağı kesildi. Çaresiz kaldın. Geldin değil mi?''
Hocanın içinde cevap verme, bırak Yavuz köpek gibi kırnansın diye çınlayan bir ses susmasına yol açtı. Abbas ılacak sözlerle kadını ılıktırıp insaf duygusunu uyandırmak ve hocayı eve aldırmak gailesiyle ''Mağarada ölüm uykusuna yatmıştı. Durumu çok kötüydü. Senin sıcak insafına sığınsın dedim. Gittim. Sırtımı aldım buraya getirdim. Ayakta dura...
''İhat ettin!'' diye kesip attı kadın. ''Bıraksaydın da ölseydi dağ ayısı!''
''Öyle konuşma ana, babam hasta!'' diye çıkıştı Gülşah.
Cesaret vermek istercesine kızının eline sevgiyle dokundu hoca. Kocasının ve kızının yarattığı gerçeğe daha fazla katlanamayacağını anlayan kadın titreyen dudaklarıyla ''Gebersin!'' diye bağırdı. Patlamayı andıran bir sesle kapattı kapıyı. Kapanışı kapının ardından gelen ürkütücü ses izledi.
''Al babanı götür, bir daha da gelme bu eve.''
Soğuktan titreyen Abbas, hocaya karşı tarifsiz merhamet duygularıyla dolmuştu. Aç olsa bile eline hıyar versen yemeden evvel eğrisi üzerinde bir gün düşünen bir insana karşı bu yapılır mıydı hiç? Eğildi ağzını hocanın kulağına yaklaştırarak, ''Bu kadın sana aşık hocam.'' diye mırıldandı. ''Yer yerinden oynasa da eve almaz. En iyisi Cuma ağabeyin evine gidelim.'' Hocanın kulağı komşu evdeydi. Sahibinin sesi markalı taş plaktan yükselen sigaranın dumanı türküsünde. Türküyü dinlerken kocalarının fikrini daha ağzından çıkmadan tasdik eden ve kocalarıyla ömür boyu gül gibi geçinen koyun ruhlu kadınlar canlanmıştı hayalinde.
''Ben buraya niye geldim Abbas?'' diye zağırlandı. ''Kendi yüreğimde barınmaya alışmıştım. Bu zifir dilli kadın yağmur olsa hiçbir çiçeğin üstüne yağmaz.'' Al beni götür, bir çukura at Abbas.
33. ayrımın sonu. Sayfa 399.